Ayrım 3. Danimarkalı Yem, Henrik Brun. Sayfa 28. Sabahın erken saatleriydi. Dükkanlar henüz açılmıştı ama dükkanlara giren çıkan haydi fazlaydı. Kalabalıktı ama onun temposunu bozacak kadar fazla insan yoktu kaldırımlarda. Arada bir kendisine moral veren bağrışmalar ve tezahüratlar duyuyordu. Şehrin insanları onu tanıyordu ve itiraf etmeliydi ki pazartesi koşullarının güzel yanlarından biri bu tezahüratlardı. Hele Sanye kazandıysa ve Helle güzel oynadıysa pazartesi sabahlarının keyfine diyecek olmazdı. Eve dönünce gazeteleri okumak hoştu. Artık gazeteleri okumak da dil açısından herhangi bir güçlük çekmiyordu. Gittiği dil kurslarının yararını görmüştü ama yabancı dili öğrenmeye yönelik kişisel yeteneğinin katkısı azımsanmayacak cinslendi. Onu yabancı dil öğrenmeye iten en önemli etkense içinde yaşadığı toplumda olan biteni takip etmek isteğiydi. Bu da Helle'nin bu ülkede yaşamaya karar verdiğini gösteriyordu. Sanye'nin daha önceleri kadrosuna kattığı İskandinav kökenli oyuncular öyle düşünmemişlerdi. Onların tek amacı para kazanmak ve özgeçmişlerine Avrupa takımında oynadıklarını gösteren bir satır eklemekti. Slovenya'da bir ya da iki yıl oynadıktan sonra ülkelerine dönüveriyor, kısa kariyerlerini kültür farklılığına bağlıyorlardı ve bunu sadece kuzey ülkeleri medyasına söylüyorlardı. Ulusal tiyatro drama Ljubljana binasının önüne geldi. Canı binanın önündeki sütunların arasında zigzag yaparak koşmak istiyordu ama basamaklar nedeniyle vazgeçti. Biraz sonra koşu rotasından ayrılacak Rimska Caddesi'nden sola dönecekti. Vik semtine doğru koşacağı düşünülünce mantıksız geliyordu ama canı bugün öyle yapmak istiyordu. Yeni ülkesine uyum sağlamak için çok çaba göstermişti ama son zamanlarda Danimarka kültürünü yaşama isteği baş göstermişti. Slovenya Danimarka Dostluk Derneği'ne katılmıştı. Böyle bir derneğin varlığından bile haberi yoktu ve öğrenince çok şaşırmıştı. Dernek uzun yıllardır faaliyetteydi ve eski günlerinde üye sayısı yüzlere ulaşmıştı. Derneğin başkanı ve kurucusu Igor Kors öleli çok olmuştu. Ölümünden önce dernek çalışmaları nedeniyle Danimarka kraliçesinden şövalye nişanı almıştı. Derneğin film gösterimi, konferans ve konser düzenleme çalışmaları Kors'un ölümünden sonra da devam etmişti. Dernek üyelerinin çoğu 50'li yaşlarda Slovenlerdi. Son günlerde birkaç genç Sloven katılmıştı derneğe. Bir de Michael Jensen adında bir Danimarkalı son zamanlarda derneğe girip gitmeye başlamıştı. Michael Jensen savaş sırasında yardım konvoylarında şoförlük yapmıştı. Şimdi ise kamyonuyla Balkan ülkelerinde bakkaliye dağıtımı yapıyordu. Sanye firmasının şoförüydü Michael Jensen. Helle geçen çarşamba akşamı film gösteriminden sonra Rimska Caddesi'ndeki Löpeti kafeteryasında Michael'la bira içmişti. Michael Jensen'in boş dairesinin bulunduğu caddede Michael arada bir bu daireye geliyor, geceyi orada geçiriyordu. Ayrılırken apartman girişinde dillerini de katarak uzun süre öpüşmüşlerdi. Aniden ortaya çıkıveren öpüşme isteğine ikisi de şaşırmış, ilk öpücüğün ardından birbirlerine bakmış, öpüşmeye devam etmişlerdi. Helle hafta sonu boyunca evliliğin dışında da aşk yaşayabileceğini, öpüştüğü kişinin Danimarkalı olmasının da bunda rol oynayabileceğini düşünmüştü. Anlaşılabilir bir şeydi, belki. Michael da aynı şekilde düşünmüştü herhalde. Dostluk Derneği'ne katılmasının ardında yıllardır Slovenya'da yaşaması yatıyordu belki. Kendi kültürlerini, kendi insanlarını özlüyordu ikisi de. Michael da Helle ile sohbet etmekten zevk almıştı. Hatta evli olmasına rağmen bir anlığına onu dairesine davet etmeyi düşünmüştü. Ama Helle eve geç kaldığını söyleyince daveti başka bir zamana bırakmaya karar vermişti. Zaten sabah erkenden kalkıp yola çıkacaktı. İlk karşılaşmalarında bu noktadan ileri gidememişlerdi ama Michael aynı gece Helle'ye bir e-posta göndererek pazar günü Ljubljana'ya geleceğini ama pazartesi sabahı erkenden kalkıp eski bir dostunu ziyaret etmek için Danimarka'ya gitmek üzere yola çıkacağını yazmıştı. Helle birkaç gün sonra cevap yazıp pazar akşamı bira içmek isteyip istemediğini sormuştu ama Michael'dan cevap alamamıştı. Geçen çarşamba Helen'in aklından çıkmıyordu bir türlü. Michael'ın neden cevap yazmadığını düşünüyor, pişmanlık duyarak geri adım attığını sanıyordu. Bu sefer Michael'ın dairesinin olduğu yerden geçecek, apartman girişinde öpüştükleri anı yeniden yaşayacaktı. Ama o kadarına fırsatı olmadı. Slovenska Caddesi'nde 50 metre kadar ileride tepe lambaları yanıp sönen bir polis aracı ve bir ambulans duruyordu. Merakla koştu. Olay yerine fazla yaklaşmamak için karşı kaldırımda durup bakmaya başladı. Caddede üstünde beyaz bir örtü bulunan bir ceset yatıyordu. Ayakkabılarından anlayabildiği kadarıyla ceset bir erkeğe aitti. Sarı yelekli bir adam cesedin etrafında dolanıyor, fotoğraf çekiyordu. Cesedin 10 metre kadar ilerisinde ellerini başının arasına almış, çömelmiş bir kadın duruyordu. Sarsılan omuzlarına bakılırsa hıçkırarak ağlıyordu kadın. Ne korkunç bir manzaraydı. Kötü bir şey olmuştu anlaşılan. Üçüncü kat balkonunda bir adam balkonun demirlerine bir toz serpmekle meşguldü. Helle koşusuna devam etmeden önce 10 saniye kadar durdu. Bir an yerde yatan cesedin Michael olabileceğini düşündü. Aynı apartmanda oturuyordu. Ama Michael Kopenhag'da eski bir arkadaşıyla barları dolaşarak içki içmek üzere yola çıkmıştı. Fazla geçmeden bu rahatsız edici düşünceyi aklından çıkardı. Koşmaya devam etti. Portoroz, Slovenya. Franco Tudic lobiye girdi. Portoroz'da oturmasına rağmen Hotel Riviera'ya daha önce hiç adımını atmamıştı. Gerçi bu türden gizli bir toplantıya da daha önce hiç davet edilmemişti. Kendisine verilen tek talimat pazartesi sabahı saat 10'da otelin lobisinde bir espresso sipariş edip beklemekti. O da öyle yaptı. Garson kahve bir bardak suyla masaya geldi. Tam sigarasını yakacaktı, masalarda kül tablası bulunmadığını fark etti. Tabii ya, Avrupalı olunacak diye Slovenya hükümeti de kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasaklamıştı. Sadece sigara içilebilecek özel bir kabin varsa kapalı mekanlarda sigara içilmesine izin veriliyordu ve burada öyle bir yer yoktu. Bir an dışarı çıkıp sigara içmeyi düşündü ama bu talimatların dışına çıkmak anlamına gelecekti. Dışarı çıkıp sigara içmek yerine oturduğu yerden lobiyi incelemeye başladı. Resepsiyon ve bar aynı salonda yer alıyordu. Yerlerde cilalı taş fayanslar vardı. Su ve deniz temasını yansıtmak istemişlerdi salonun mimarisinde. Resepsiyondaki sarışın bombanın arkasındaki duvarsa ahşap balık figürleriyle kaplıydı. Deniz mavisi yer halıları ise resepsiyona gelen müşterilerin rotası üzerine dağınık yerleştirilmişti. Sadece salonun ucunda yüzme havuzuna inen yerde halı yoktu. Otel yönetimi merdivenlerin ıslanmasını istemiyordu anlaşılan. O anda turiste benzemeyen bir adamın lobiye girdiğini gördü. Adam resepsiyon görevlisi kıza bakmadan doğruca bara doğru yürüdü. Buluşacağı adam bu olabilir miydi? Adam bir Radenska maden suyu sipariş etti ve çevresine bakınmaya başladı. Lobide garsondan başka sadece orta yaşlı bir Alman çift vardı. Adam garsona bakarak Franco'nun masasını işaret etti ve siparişini o masaya getirmesini istedi. Garson gittikten sonra adam yerinden kalktı ve Franco'nun masasına gelerek elini uzattı. "Franco Tudic herhalde," dedi. "Evet, merhaba. Ben Urban Silic. İçişleri Bakanlığından diyelim." Franco gelen adamın adı ve geldiği yerle ilgili laf kalabalığı yapmanın zamanı olmadığını çok iyi biliyordu. Daha özel bir ortamda sorabilirdi o tür soruları. "Geldiğiniz iyi oldu. Şimdi burada oturup önümüzdekileri içelim, sonra odaya çıkarız," dedi adının Urban Silic olduğunu söyleyen adam. "Odaya mı?" diye sordu Franco. "Evet, İçişleri Bakanlığı temsilcisi ya da bakanlıktan biriyle buluşacağız." "Anlaşıldı." Silic'in ceketinin iç cebindeki telefon çaldı. İkinci kez çalmadan telefonu çıkardı ve "Evet, ikimiz de buradayız. Şimdi," dedi. Ardından iki evet ve bir tamam dedi. Urban Silic Franco'ya baktı ve "Haydi kalkın, odaya çıkalım," dedi. Resepsiyonun önünden geçip sola döndüler. Asansörlerin önüne geldiler. Asansöre girince Silic üçüncü kat düğmesine bastı. Turuncu bir üniforma ve beyaz önlüklü yaşlı bir temizlikçi kadın da asansöre bindiği için Franco ve Silic hiç konuşmadan üçüncü kata çıktılar. Franco adamı inceliyordu. Kendi üzerinde mavi sınır polisi üniforması vardı. Urban Siliç ise 30'lu yaşlarda, kendisinden biraz daha uzun boyluydu. Hugo Boss marka takım elbisesi, beyaz gömleği ve sarı kravatı vardı. Siliç, bürokrat olamayacak kadar marka giyim düşkünü birine benziyordu. Dün sınır karakoluna gelip kendisine bu randevuyu haber veren cılız adamdan çok daha yüksek sınıftan görünüyordu. Büyük ihtimalle ya polis teşkilatındandı ya da Slovenya İstihbarat Örgütü SOVA görevlisiydi. Kara gözlük taksa tam bir ajana benzeyecekti. Neyse, adamın kim olduğunu biraz sonra odaya girince anlayacaktı Franco. Asansörden çıktılar ve 334 numaralı odanın önüne geldiler. Siliç kapıyı çaldı. ''İçeriden girebilirsiniz, kapı açık.'' diye bir ses duyuldu. İçeride pencerenin yanında bir adam durmuş, otelin önündeki lüks teknelere bakıyordu. Şiddetli yağan yağmur körfezin üzerine pus indirmişti ama karşı kıyılar yine de görülebiliyordu. Adam gülümseyerek döndü ve yüzündeki gülümseme birden ciddi bir yüz ifadesine dönüştü. Yerinden kımıldamadı, Franco ve Siliç'in yanına gelmeleri gerektiğini ima ediyordu. ''Ben İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Masası'ndan Miloš Brankoviç'' dedi adam ve Franco'ya elini uzattı. ''Gelebildiğinize sevindim.'' ''Tabii, ne demek?'' dedi Franco. Brankoviç Siliç'le tokalaşmadı, sadece başıyla selam verdi. Birbirlerini iyi tanıyorlardı anlaşılan, yoksa tokalaşırlardı. ''Düşünebiliyor musunuz?'' dedi Brankoviç. ''Bir zamanlar tek ülkeydik. Şimdi insanlar sınırı geçmek için kuyrukta bekliyor. Ama artık gerçeğimiz bu. Kabullenmekten başka yapacak bir şey yok.'' Franco kibarca başını sallayarak Grankevich'i onayladı. Toplantı öncesi havadan sudan konuşmalardı bunlar. Franco Hırvatistan sınır kapısının şefiydi ve ülkenin adı Yugoslavya'dayken sınır kapısı bulunmadığının söylenmesine gerek yoktu. İnşallah Grankevich Adem ile Havva'dan başlayan bir konferans vermeye kalkışmaz diye düşündü. Slovenya'nın Avrupa Birliği üyesi, hatta Schengen Anlaşması'na da dahil olduğunu, Avrupa Birliği'nin kanun nizamının yerinde yerler estiğini, Balkan ülkelerine sınırlarını koruduğunu dinlemesine hiç gerek yoktu. Franco'nun işi buydu ve son 3 yıl içinde bu uygulamalar sonucu elinin altındaki personel sayısı arttırılmış, rahat bir çalışma ortamına kavuşmuştu. Yine de Franco bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünerek, ''Evet ama Hırvatlara pasaport sormak tuhaf geliyor.'' dedi. ''Sınır kontrolleri bugünlerde çok daha önemli hale geldi.'' dedi Grankevich bir öğretmen edasıyla ve devam etti. ''Neyse, hemen konuya gireyim. Avrupa Birliği Komisyonu Schengen Anlaşması'na dahil olduğumuz için bizi gözetim altında tutuyor bugünlerde. Sınırların ortadan kalktığı Avrupa'nın uç sınırıyız ve insan kaçakçılarının rotası üzerindeyiz. Sınırlarımızdaki açıkların tamamen kapatılması gerekiyor.'' Franco Grankevich'in doğrudan konuya girmek yerine tam bir bürokrat gibi her şeyi baştan anlatmaya başladığını düşünüyordu. Eski kuşak politikacılardan da anlaşılan, bağımsızlık rüzgarları esmeye başlayınca bu kalemun gibi renk değiştiren eski Yugoslavya sisteminin ürünü bir adamdı sadece. Grankevich konuşmasına devam etmeden önce bir sigara yaktı ve ''Son zamanlarda sınırlarımızdan geçenler oldu. Bu sorunu İtalyanlara ve Avusturyalılara devrettik. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor.'' dedi. Franco da bir sigara yaktı ve Siliç fırsatı kaçırmadan paketinden bir sigara çıkardı. Brankevich'in bunları anlatmasına gerek yoktu. Slovenya sınır polisinin tüm yetkilileri komşu ülkelerden gelen şikayetlerden sonra yeterince azar işitmişlerdi. Ama Slovenya'nın ilk kez Avrupa Birliği dönem başkanlığı yapacak olması bu tür skandalları daha da önemli kılıyordu. ''Biz elbette elimizden geldiğince kontrolleri sıklaştırdık.'' dedi Franco Tudic. ''Biliyorum Tudic, kontrolleri daha da sıklaştırarak devam etmeniz gerekiyor. Anladığım kadarıyla buradaki sınır İtalya'ya çok yakın ve bu yüzden insan kaçakçıları tarafından daha çok tercih ediliyor. Burada kendilerini yakalamamızın güç olduğunu iyi biliyorlar.'' Grankevich bunları anlatırken Franco da Siliç'in orada ne yaptığını ve özellikle kim olduğunu merak etmeye başlamıştı. Grankevich Franco'nun merakını giderdi. Urban Silic soba için çalışıyor. Biraz sonra sana peşinde olduğumuz özel bir adamla ilgili bilgiler verecek. Tespit edilip yakalanınca bu şahsın Silic ve sobaya teslim edilmesi gerekiyor. Burası benim için çok önemli. Ulusal güvenliğimiz açısından çok hassas bir konu bu. İşte bu yüzden hakkında arama kararı çıkarıp bu şahsı teşhir etmek istemiyoruz. Emrin altındaki her elemanı aradığımız adam hakkında birebir bilgilendirmen gerekiyor. Yakalayınca doğrudan sana getirsinler. Sen de sana biraz sonra vereceğim telefon numarasından Silic'i arayıp adamı ona teslim edeceksin, anlıyor musun? Evet diye cevap verdi Franco ve o ana kadar Urban Silic'in işvereninin kim olduğu konusunda kendisine yalan söylediğini fark etti. Silic İçişleri Bakanlığı'nda değil, istihbarat teşkilatında çalışıyordu. Gerçek adı Urban Silic ise tabii. Urban Silic Franco'ya bir dosya uzattı. Franco dosyayı açtı. Dosyadaki belgelerin ilk sayfasında sarışın, mavi gözlü, geniş omuzlu bir adamın resmi vardı. Üzerinde UNHCR'a ait bir tişört vardı. Dipnot: UNHCR, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Fotoğraf epey eski olmalıydı. Zira UNHCR 90'lı yılların ikinci yarısında Hırvatistan'dan ayrılmıştı. Fotoğrafın altındaki kağıtlarda adam hakkında bilgiler ve daha önce yaptığı işler yazılıydı. Silic odaya girdiklerinden beri ilk kez konuştu. Dosyada gördüğün üzere adamın adı Michael Jensen, Danimarkalı, yaklaşık 20 yıldır Slovenya'da yaşıyor. Hafif aksanlı ama çok iyi derecede Sırp, Hırvatça ve Slovenca konuşuyor. İnsan kaçakçısı baronlara bize ulaştırabileceği umuduyla uzun süredir kendisini izliyoruz. Sanye market zinciri için Hırvatistan, Bosna ve Karadağ mal dağıtımı yapıyor. Geri dönüşlerinde de kamyonuyla mülteci taşıyor. Bunları İtalya ve Avusturya'ya geçiriyor. Artık bu arkadaşı çekip kendisiyle konuşma zamanı geldi. Bunu da iş başındayken yapmamız gerekiyor ki patronları şüphelenmesin. Grankeviç'in telefonu çaldı. Grankeviç pencereye doğru yürüyüp odadakilere sırtını dönerek konuşmaya başladı. ''Demek öyle ha?'' dedi Grankeviç ve telefonu kapattı. Franco'ya dönerek devam etti. ''Silic'in sana anlattıklarını unut. İhtiyacın kalmadı o bilgilere. Michael Jensen bu sabah ölmüş.'' Odada 10 saniye kadar süren bir sessizlik oldu. ''Hayret, nasıl?'' ''Polis şimdilik intihar teorisi üzerinde duruyor.'' Beni arayan kişi Ljubljana'da bir apartmanın 3. katının balkonundan atladığını söyledi. Grankeviç Silic'e parmağı da işaret ederek intihardan başka bir nedeni var mı diye araştırmamız gerekiyor dedi. Silic de başını sallayarak onayladı ve odadan çıktı. Grankeviç derin bir nefes aldı, eşyalarını toplamaya başlarken onunla daha önceden konuşmamız gerekiyordu dedi. Seni de buraya kadar yorduk. İn bardan kendine bir içki al, 334 numaralı odanın hesabına yazsınlar. Sonra işinin başına dönebilirsin. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 37.